Ayrım 46, sayfa 565, 133. Papa'nın bir çocuğu vardı. Kamerlengo Sistine Şapeli'nin içinde konuşurken sabit bir şekilde duruyordu. Hayret verici haberin dört kelimesi. Tüm meclis birlikte geri çekilmiş gibiydi. Kardinallerin suçlayan tavırları sanki odadaki tüm ruhlar Kamerlengo'nun yanılıyor olması için dua ediyormuş gibi şaşkın bakışlara dönüştü. Papa'nın bir çocuğu vardı. Langdon şok dalgasının ona da çarptığını hissetti. Langdon'ın cevaplanmamış sorularla uyuşmuş beyni bir ağırlık merkezi bulmaya çabalarken Victoria'nın sıkıca onunkini kavrayan eli titriyordu. Kamerlengo'nun sesi sanki sonsuza kadar havada, üzerlerinde asılı kalacakmış gibiydi. Langdon, Kamerlengo'nun çılgın gözlerinde bile saf inancı görebiliyordu. Langdon kurtulmak, kendine garip bir kabusun içinde kaybolduğunu ve yakında mantıklı bir dünyada uyanacağını söylemek istiyordu. Kardinallerden biri bu bir yalan diye bağırdı. Diğeri buna inanmayacağım diyerek itiraz etti. Papa cenapları yaşamış en dindar adamdı. Bir sonraki konuşan Mortati'ydi. Sesi perişanlıktan zayıf çıkıyordu. Dostlarım, Kamerlengo'nun söyledikleri doğru. Şapeldeki tüm kardinaller sanki Mortati müstehcen bir laf etmiş gibi döndüler. Papa'nın gerçekten bir çocuğu vardı. Kardinallerin dehşetten benizleri atmıştı. Kamerlengo şok olmuş görünüyordu. Biliyor muydun? Ama sen bunu nasıl bilebilirsin? Mortati içini çekti. Papa cenapları seçildiğinde şeytanın avukatı bendim. Dipnot, şeytanın avukatı. Katolik kilisesinde aziz adayı aleyhinde tartışan savcı. Toplu bir hayretle iç çekiş duyuldu. Langdon anlıyordu. Bu bilginin büyük ihtimalle doğru olduğu anlamına geliyordu. Vatikan içindeki lekeleyici bilgiler söz konusu olduğunda şeytanın avukatı otoriteydi. Papa'nın utanılacak sırları tehlikeliydi ve seçimlerden önce bir adayın geçmişiyle ilgili gizli araştırmalar, şeytanın avukatı vazifesi gören tek bir kardinal. Bu kişi seçilmeye uygun kardinallerin neden papa olmaması gerektiğine dair gün ışığına çıkmamış nedenlerden sorumluydu, tarafından yürütülüyordu. Şeytanın avukatı kendi ölüm hazırlığını yapan papa tarafından baştan atanıyordu. Şeytanın avukatının kimliğini asla açıklamaması gerekiyordu, asla. Mortati, şeytanın avukatı bendim diye tekrar etti. Bu şekilde öğrendim. Ağızlar açık kaldı. Görünüşe bakılırsa bu gece tüm kuralların yıkıldığı bir geceydi. Kamerlengo kalbinin öfkeyle dolduğunu hissetti. Ve sen kimseye anlatmadın mı? Mortati, papa cenaplarıyla yüzleştim dedi. Ve o da itiraf etti. Tüm hikayeyi açıkladı ve sırrını açıklayıp açıklamama kararını kalbimin sesine göre vermemi istedi. Ve kalbin sana bu bilgiyi gizlemeni söyledi. Papalık için en iyi aday oydu. İnsanlar onu seviyordu. Skandal kiliseyi derinden yaralayabilirdi. Ama bir çocuğu vardı. Evlenmeme yeminini bozdu. Kamerlengo şimdi bağırıyordu. Annesinin sesini duyabiliyordu. Tanrı'ya verilen söz en önemli sözdür. Tanrı'ya verdiğin bir sözden asla dönme. Papa yeminini bozdu. Mortati acıdan çılgına dönmüş görünüyordu. Carlo, onun sevgisi lekesizdi. Hiçbir yemini bozmadı. Sana açıklamadı mı? Neyi açıklamadı mı? Kamerlengo, papa ona seslenirken papanın özel dairesinden koşarak çıktığını hatırladı. Açıklamama izin ver. Mortati ağır ağır kederle hikayeyi açıkladı. Uzun yıllar önce papa henüz bir papazken genç bir rahibeye aşık olmuştu. Her ikisi de evlenmeme yemini etmişlerdi ve Tanrı ile anlaşmalarını bozmayı asla düşünmemişlerdi. Ama aşkları giderek artınca günaha teşvik edici bedenlerine karşı koysalar da hiç tahmin etmedikleri bir şeyin özlemini çektiklerini hissettiler. Tanrı'nın en büyük yaratma mucizesine ortak olmayı, bir çocuğa, onların çocuğuna. Yine de Tanrı önde geliyordu. Bir yıl sonra hüsran dayanılmaz boyutlara ulaştığında genç kadın büyük bir heyecanla ona geldi. Bilimin yeni mucizesi. İki kişinin cinsel ilişki kurmadan çocuk sahibi olabileceği bir yöntem hakkında bir makale okumuştu. Bunun Tanrı'nın bir işareti olduğunu hissediyordu. Papaz onun gözlerindeki sevinci görebiliyordu ve kabul etti. Bir yıl sonra genç kadının suni döllenme yoluyla bir çocuğu olmuştu. Kamerlengo paniğe kapılmış bir halde onu hissizleştirenin morfin olduğunu umut ederek bu doğru olamaz dedi. Elbette söylenenleri duyuyordu. Mortati'nin gözleri yaşarmıştı. Carlo, papa cenapları bu yüzden bilimi seviyordu. Bilime bir borcu olduğuna inanıyordu. Bilim evlenmeme yeminini bozmadan ona babalık zevkini yaşatmıştı. Papa cenapları bana tek bir şey dışında hiçbir pişmanlığı olmadığını söylemişti. Sevdiği kadınla birlikte olmasını ve çocuğunun büyüdüğünü görmesini engelleyen kilisedeki yüksek mevkisi. Kamerlengo Carlo Ventresca, deliliğin tekrar üzerine çöktüğünü hissetti. İtini tırmalamak istiyordu. Nasıl bilebilirdim? Papa hiçbir günah işlemedi. Carlo, o lekesizdi. Ama Kamerlingo mantıklı bir şey bulabilmek için kederli zihnini taradı. Yaptığı şeylerin tehlikesini düşünün. Sesi zayıf çıkıyordu. Ya fahişesi ortaya çıksaydı ya da Tanrı esirgesin çocuğu. Kilisenin maruz kalacağı utancı düşünün. Mortati'nin sesi titriyordu. Çocuk zaten ortaya çıktı. Herkes durdu. Carlo, Mortati yıkılmıştı. Papa cenaplarının çocuğu sensin. O sırada Kamerlingo kalbindeki iman ateşinin söndüğünü hissedebiliyordu. Michelangelo'nun büyük son yargısıyla çerçevelenmiş mihrabın üzerinde titreyerek duruyordu. Biraz önce kısa bir an için cehennemi gördüğünü biliyordu. Konuşmak için ağzını açtı ama dudakları sessizce titredi. Mortati boğuk bir sesle "Anlamıyor musun?" dedi. "Papa cenapları bu yüzden sen çocukken Palermo'daki hastaneye seni görmeye geldi. Bu yüzden seni barındırıp yetiştirdi. Sevdiği rahibe Maria'ydı, yani annen. Seni büyütmek için rahibe manastırından ayrıldı ama Tanrı'ya olan içten bağlılığından asla vazgeçmedi. Papa, onun bir patlamada öldüğünü ve senin, oğlunun, mucizevi bir şekilde sağ kaldığını duyduğunda, Tanrı'ya seni bir daha asla yalnız bırakmayacağına söz verdi. Carlo, annen ve baban, ikisi de bakirdi. Tanrı'ya olan yeminlerini tuttular. Ve yine de seni dünyaya getirmenin bir yolunu buldular. Sen onların mucize çocuğuydun. Kamerlingo söylenenleri duymamak için kulaklarını kapadı. Mihrabın üzerinde felç olmuş gibi duruyordu. Sonra dünyası altından çekilirken sertçe dizleri üzerine düştü ve acıyla feryat etti. Saniyeler, dakikalar, saatler. Şapelin dört duvarı içinde zaman anlamını yitirmiş gibiydi. Victoria hepsini etkisi altına almış gibi görünen felçten yavaş yavaş kurtulduğunu hissetti. Langdon'ın elini bırakıp kardinal topluluğunun arasında ilerlemeye başladı. Şapelin kapısı sanki kilometrelerce uzaktaydı ve kendini su altında ilerliyormuş gibi hissediyordu. Ağır çekimdi. Cübbelerin arasından geçerken onun hareketiyle diğerleri hipnozdan uyanıyormuş gibi göründü. Bazı kardinaller dua etmeye başladı. Diğerleri ağlıyordu. Bazıları onun gidişini izlemek için döndüler. Victoria kapıya doğru ilerlerken boş ifadeleri yavaş yavaş bir ön seziye dönüşüyordu. Bir el kolunu yakaladığında neredeyse kalabalığın arkasına ulaşmıştı. Dokunuş nazik ama kararlıydı. Arkasına dönünce karışık yüzlü bir kardinalle yüz yüze geldi. Yüzü korkuyla kaplanmıştı. Adam hayır dedi. Yapamazsınız. Victoria inanmayan gözlerle ona baktı. Şimdi yanına bir kardinal daha gelmişti. Harekete geçmeden önce düşünmeliyiz. Ve bir başkası. Bunun sebep olabileceği acı. Victoria'nın etrafı çevrilmişti. Şaşırmış bir halde hepsine baktı. Ama bugün bu gece buradaki olaylar, dünyanın gerçeği bilmesi gerekiyor. Hala kolu tutan kırışık yüzlü kardinal, kalbim sizinle hemfikir dedi. Yine de bu dönüşü olmayan bir yol. Kırılmış umutları düşünmeliyiz. Şüphecilik. İnsanlar bir daha nasıl güvenebilir? Birdenbire sanki yolunu kesen kardinaller çoğaldı. Önünde siyah cübbelerden oluşan bir duvar vardı. Biri, meydandaki insanları dinleyin dedi. Bu onların kalbinde nasıl bir etki bırakır? Sağduyulu hareket etmeliyiz. Bir başkası, düşünmek ve dua etmek için zamana ihtiyacımız var dedi. İhtiyatla davranmalıyız. Bunun yankıları, Victoria, babamı öldürdü dedi. Kendi babasını öldürdü. Kolunu tutan kardinal kederle, günahlarının bedelini ödeyeceğine eminim dedi. Victoria da emindi ve ödeyeceğini garanti altına almaya kararlıydı. Tekrar kapıya doğru ilerlemeye çalıştı. Ama kardinaller korkmuş yüzlerle daha çok yaklaştılar. Ne yapacaksınız diye bağırdı. Beni öldürecek misiniz? Yaşlı adamların beti benzi attı. Victoria söylediklerine hemen pişman oldu. Bu adamların nazik ruhlar olduğunu anlayabiliyordu. Bu gece yeteri kadar şiddet görmüşlerdi. Amaçları korkutmak değildi. Sadece kapana kısılmışlardı, korkmuşlardı. Akıllarını toplamaya çalışıyorlardı. Kırışık yüzlü kardinal, ben dedi, doğru olanı yapmak istiyorum. Victoria'nın arkasından boğuk bir ses, o zaman dışarı çıkmasına izin vereceksiniz dedi. Kelimeler sıcak ama kesindi. Robert Langdon, Victoria'nın yanına gelip onun elini tuttu. Bayan Vetra ve ben bu şapelden çıkıyoruz. Şimdi. Kardinaller tereddüt içindeydi. Sendeleyerek kenara çekildiler. Bekleyin. Bu Mortati'ydi. Kamerlingo'yu mihrapta yalnız ve yenilmiş bir halde bırakarak orta koridordan onlara doğru geliyordu. Mortati bir anda daha yaşlı göründü. Yaşının üzerinde yıpranmıştı. Hareketi utançla yüklenmişti. Yanlarına gelip hem Langdon'ın hem de Victoria'nın omzuna ellerini koydu. Victoria dokunuşunda samimiyet hissetti. Adamın gözleri şimdi iyice yaşarmıştı. Mortati, ''Tabii ki gitmekte serbestsiniz.'' dedi. ''Tabii ki.'' Adam duraksadı. Kederi neredeyse elle dokunulur gibiydi. ''Sadece şunu rica ediyorum. Bir müddet yere, sonra gözlerini kaldırıp Langdon ve Victoria'ya baktı. ''Bırakın ben halledeyim. Şimdi meydana gideceğim ve bir yolunu bulacağım. Onlara anlatacağım. Nasıl yapacağımı bilmiyorum ama bir yolunu bulacağım. Kilisenin itirafı içeriden gelecek. Kendi hatamızı kendimiz açıklamalıyız.'' Mortati kederle mihraba döndü. ''Carlo, bu kiliseyi feci bir dönemece getirdin.'' Etrafına bakınarak duraksadı. Mihrap boştu. Yan koridorda bir kumaş şışırtısı duyuldu ve kapı kapandı. Kamerlengo gitmişti. 134. Sistine şapelinden uzaklaşarak koridorda yürüyen Kamerlengo'nun beyaz cübbesi dalgalanıyordu. Şapelden tek başına çıktığında sersemlemiş gibi görünen İsviçreli muhafızlara biraz yalnız kalması gerektiğini söyledi. Onlar da itaat ederek gitmesine izin vermişlerdi. Şimdi köşeden dönüp gözden kaybolurken Kamerlengo, hiçbir insanın deneyimleyemeyeceğine inandığı bir duygu girdabına düşmüştü. Kutsal peder dedikleri, kendisini oğlum diye çağıran adamı zehirlemişti. Kamerlengo daima baba ve oğul kelimelerinin dini geleneklerden kaynaklandığına inanırdı. Ama artık tatsız gerçeği biliyordu. Kelimeler asıl anlamında kullanılmıştı. Kamerlengo kendini haftalar önceki o kader gecesi gibi karanlığın içinde çılgınca dönerken buldu. Vatikan çalışanları Kamerlengo'nun kapısını yağmurlu bir sabah yumrukladıklarında onu bölük pörçük uykusundan uyandırmışlardı. Papa'nın ne kapıya ne de telefona cevap vermediğini söylemişlerdi. Din adamları korku içindeydi. Papa'nın yatak odasına haber vermeden girebilecek tek kişi Kamerlengo'ydu. Kamerlengo tek başına Papa'yı görmek için odasına girmişti. Bir önceki gece gibi ölü olarak görmek için. Papa cenaplarının yüzü şeytana benziyordu. Dili ölüm gibi simsiyahtı. Papa'nın yatağında şeytanın kendisi yatıyordu. Kamerlengo vicdan azabı duymuyordu. Tanrı konuşmuştu. İhaneti hiç kimse anlamayacaktı. Henüz. Bu daha sonra olacaktı. Korkunç haberi duyurdu. Papa cenapları felç geçirerek ölmüştü. Ardından Kamerlengo, kardinaller toplantısı hazırlıklarına başlamıştı. Meryem Ana'nın sesi kulağına fısıldıyordu. Tanrı'ya verdiğin sözden asla geri dönme. Seni duyuyorum anne diye cevap vermişti. İnançsız bir dünya. Yeniden din yoluna döndürülmesi gerekiyor. Dehşet ve ümit. Tek yolu bu. Evet demişti. Eğer sen değilsen, o zaman kim? Kiliseyi karanlıktan kim çıkartacak? Preferiti'den biri olmadığı kesindi. Onlar yaşlıydılar, yürüyen ölüler. Papa'nın izinden giderek onun anısına bilimi destekleyecek, eski yöntemleri terk ederek yeni müritler arayacak liberallerdi. Ümitsizce zamanın gerisinde kalan adamlar, acınacak şekilde öyle olmadıklarını kanıtlamaya çalışırlardı. Elbette başarısız olacaklardı. Kilisenin gücü geleneğinden kaynaklanıyordu, geçiciliğinden değil. Tüm dünya faniydi. Kilisenin değişmeye ihtiyacı yoktu. Sadece dünyaya uygun olduğunu hatırlatması gerekiyordu. Kötülük yaşıyor, Tanrı üstün gelecek. Kilisenin bir lidere ihtiyacı vardı. Yaşlı adamlar bu görüntüyü uyandıramazlardı. İsa vesile uyandırmıştı. Genç, dinamik, güçlü, mucizevi. Kardinallerden önce dört preferitiyi Papa'nın özel kütüphanesinde bırakan Kamerlengo, onlara rahat rahat çayınızı için demişti. Rehberiniz birazdan burada olur. Ünlü Pasetto'ya girme şansını onlara verdiği için müteşekkir olan Preferiti ona teşekkür etmişti. En müstesna yere girmelerine izin vermişti. Kamerlengo yanlarından ayrılmadan önce Pasetto'nun kapısının kilidini açmış ve programa uygun olarak kapı açıldığında yabancı görünüşlü bir rahip elinde meşaleyle heyecanlı Preferiti'yi içeri almıştı. Adamlar bir daha asla dışarı çıkmamışlardı. Onlar dehşet olacak, ben ümit. Hayır, dehşet benim. Kamerlengo şimdi San Pietro Bazilikası'nın karanlığında yalpalayarak ilerliyordu. Çılgınlığın ve pişmanlığın, babasının hayallerinin, acı ve meydana çıkan şeyin, hatta morfinin verdiği uyuşukluğun arasından sıyrılarak, mükemmel bir akıl dinginliğine ulaşmıştı. Bir yoğunluk hissi. Amacımı biliyorum. Başından beri hiçbir şey tam olarak planladığı gibi gitmiyordu. Ortaya görünmeyen engeller çıkmıştı. Ama Kamerlengo duruma uyum sağlayarak cesur ayarlamalar yapmıştı. Yine de bu akşamın böyle biteceğini asla tahmin etmemişti. Şimdi ise önceden takdir edilen bir yazgı olduğunu anlıyordu. Başka türlü sona eremezdi. Ah! Tanrı'nın kendisine terk ettiğinden şüphelenerek Sistine Şapeli'nde ne büyük bir dehşet yaşamıştı. Ah! Tanrı nasıl bir kader takdir etmişti. Şüphe içinde dizlerinin üstüne çöktüğünde Tanrı'nın sesini duymak için kıvranmış ama sadece sessizliği duymuştu. Bir işaret için yalvarmıştı. Rehberliği için, yol göstericiliği için. Bu Tanrı'nın isteği miydi? Kilise skandal ve tiksintiyle yok mu olacaktı? Hayır, Kamerlengo'nun harekete geçmesini isteyen Tanrı'ydı. Öyle değil miydi? Sonra anlamıştı. Sunakta oturuyordu. Bir işaret, ilahi iletişim, olağanüstü ışıkta görünen olağan bir şey. Çarmıh, kaba, tahta, haçın üstündeki İsa. O anda her şey açıklığa kavuşmuştu. Kamerlengo yalnız değildi. Hiçbir zaman yalnız olmayacaktı. Bu Tanrı'nın isteğiydi. Onun anlamıydı. Tanrı daima en çok sevdiklerinden büyük fedakarlıklarda bulunmasını isterdi. Kamerlengo bunu anlamakta neden bu kadar gecikmişti? Çok mu korkuyordu? Çok mu mütevazıydı? Fark etmezdi. Tanrı bir yolunu bulmuştu. Kamerlengo artık Robert Langdon'ın bile neden kurtarıldığını anlıyordu. Gerçeği getirmek için, bu sonu mecbur kılmak için, kilisenin kurtuluşu için tek yol buydu. Kamerlengo kilise kürsüsünün işine inerken havada süzüldüğünü hissetti. Artık morfin amansızca etkisini gösteriyordu ama o Tanrı'nın kendisine yol gösterdiğini biliyordu. Şapelden dışarı akın eden kardinallerin İsviçreli muhafızlara emirler savurarak kopardıkları yaygarayı duyabiliyordu. Ama onu asla bulamayacaklardı. Zamanında bulamayacaklardı. Kamerlengo içinin çekildiğini hissetti. Daha hızlı. 99 kandilin parladığı çukur alana iniyordu. Tanrı onu kutsal topraklara geri döndürüyordu. Kamerlengo, nekropolise açılan ızgaraya doğru yaklaştı. Nekropolis bu gecenin sona ereceği yerdi. Aşağıdaki kutsal karanlıkta. Aşağı inmeye hazırlanarak eline bir yağ lambası aldı. Ama nişte hareket ederken durdu. Bu işte bir terslik var gibiydi. Bu Tanrı'ya nasıl hizmet edecekti? Yalnız ve sessiz bir son. İsa tüm dünyanın gözleri önünde acı çekmişti. Tanrı'nın isteği bu olamazdı. Kamerlengo, Tanrı'nın sesini dinledi ama sadece ilacın uyuşturucu vızıltısını duydu. Carlo, bu annesinin sesiydi. Tanrı'nın senin için planları var. Şaşkına dönen Kamerlengo işine devam etti. Sonra aniden Tanrı geldi. Kamerlengo dona kalmış bakıyordu. 99 yağ kandilinin ışığı, Kamerlengo'nun gölgesini yanındaki mermer duvara düşürmüştü. Dev gibi ve korkutucu. Altın rengi ışıkla çevrelenmiş belirsiz bir görüntü. Etrafında alevler titreşirken Kamerlengo cennete çıkan bir melek gibi görünüyordu. Kollarını yana kaldırıp kendi görüntüsünü izleyerek bir süre orada durdu. Sonra arkasını dönüp yeniden merdivenlerden yukarı baktı. Tanrı'nın söylemek istediği açıktı. Sistine Şapeli'nin dışındaki karmaşık koridorlarda 3 dakika geçmişti ve hala Kamerlengo'nun yerini bulamamışlardı. Sanki gece adamı yutmuştu. Mortati Vatikan şehrinin tam anlamıyla aranmasını isteyeceği sırada San Pietro meydanının önünde bir bayram coşkusu gibi gürültü koptu. Kalabalığın kendi kendine yaptığı kutlama oldukça gürültülüydü. Kardinaller birbirlerine şaşkınlık içinde baktılar. Mortati gözlerini kapattı. ''Tanrım, bize yardım et.'' Kardinaller heyeti o gece ikinci kez San Pietro meydanına çıkıyordu. Langdon'la Victoria kardinallerin arasına karışmış, onlarla birlikte akşam havası almaya çıkmışlardı. Medya ışıkları ve kameralar bazilikaya çevrilmişti. Ve orada yüksek ön cephenin tam ortasındaki papalık balkonuna henüz çıkan Kamerlengo Carlo Ventresca kollarını gökyüzüne kaldırmış orada duruyordu. Uzaklardan bakıldığında bile insan suretine bürünmüş bir duruluğu andırıyordu. Bir heykelcik, beyazlar içinde, ışıkla boyanmış. Meydandaki enerji dalga gibi büyüdü ve bir anda İsviçreli muhafızların barikatı açıldı. Yığınlar bir insan seli halinde çılgınca bir mutlulukla bazilikaya doğru akın ediyorlardı. Çılgınca saldırı ilerliyordu. İnsanlar ağlıyor, şarkı söylüyor, medya kameralarının flaşları patlıyordu. Hengame. İnsanlar bazilikanın etrafına üşüşürken hiçbir şeyin durduramayacağı anlaşılan kaos artmıştı. Ama sonra bir şey durdurdu. Yukarıdaki Kamerlengo ufak bir harekette bulundu. Ellerini önünde kavuşturmuştu. Sonra sessizce dua etmek için başını eğdi. Teker teker. Sonra onlarca, sonra yüzlerce insan onunla birlikte başını önüne eğdi. Meydana sessizlik çökmüştü. Sanki bir büyü yapılmıştı. Kamerlengo'nun artık dönen ve başından giden aklında ümit ve keder duaları bir aradaydı. Beni bağışla baba, anne. Lütfü bol olan kilise sensin. Baba ve oğlun bu fedakarlığını sen anlarsın. Ah sevgili İsa'm, bizi cehennem ateşinden koru. Tüm ruhları cennete kabul et. Özellikle de merhamete en çok ihtiyacı olanları. Kamerlengo aşağıdaki izdihamı görmek için gözünü açmadı. Televizyon kameralarıyla tüm dünya onu izliyordu. Bunu ruhunda hissedebiliyordu. Çektiği müthiş acıya rağmen o anın birliği sarhoş ediciydi. Sanki dünyanın her yanından bir ağla birleştirilmişlerdi. Dünya, televizyonlarının önünde, evlerinde ve arabalarında bir tek kişiymiş gibi dua ediyordu. İnsanlar dev bir kalbin birbiri ardına birleşen hücreleri gibi, yüzlerce ülkede, düzinelerce dilde Tanrı'ya sesleniyorlardı. Fısıldadıkları kelimeler yeniydi ama onlara kendi sesleri kadar tanıdık geliyordu. Ruha kazınmış eski gerçekler. Ahenk adeta sonsuzluğa uzanıyordu. Sessizlik bozulurken yeniden neşeli bir şarkı söylemeye başladılar. Vaktin geldiğini anladı. En kutsal teslis, zorbalığın dine karşı saygısızlığın ve umarsızlığın karşılığında sana en kıymetli bedeni, kanı ve ruhu sunuyorum. Kamerlengo fiziksel acının başladığını hissedebiliyordu. Cildinde veba gibi yayılıyor, haftalar önce Tanrı kendisine ilk geldiğinde yaptığı gibi yine tırmalama arzusu uyandırıyordu. İsa'nın katlandığı acıları unutma. Şimdi boğazındaki esansın tadını alabiliyordu. Morfin bile bu acıyı uyuşturamıyordu. Buradaki işim bitti. Dehşet onundu, ümit onların. Kamerlengo kilise kürsüsünün içinde Tanrı'nın isteğine uymuş ve bedenine kutsal yağa sürmüştü. Saçına, yüzüne, keten cübbesine. Şimdi lambaların kutsal yağıyla sırılsıklandı. Annesi gibi tatlı kokuyordu ama yakıyordu. Onunkisi merhametli bir göğe yükseliş olacaktı. Mucizevi ve kısa süren. Ve ardında skandal bırakmayacaktı. Sadece yeni bir manevi güç ve merak. Elini cübbesinin cebine soktu ve kilise kürsüsünün buhurdanlığından aldığı küçük sarı çakmağı tuttu. Kıyamet bölümünden bir ayet mırıldandı. Ve alevler cennete ulaştığında Hazreti İsa'nın meleği alevler arasından yükseldi. Baş parmağını yerleştirdi. San Pietro meydanında şarkı söylüyorlardı. Dünya şahit olduğu manzarayı asla unutmayacaktı. Yukarıdaki balkonda Kamerlengo'nun vücudunun ortasından, cismani sınırlamalarından kurtulan bir ruh gibi parlak alevler yükseldi. Yukarı sıçrayan alevler bir anda tüm vücudunu kapladı. Çığlık atmadı. Kollarını başının üstüne kaldırarak cennete baktı. Büyük yangın tüm bedenini sararak bir ışık kolonu oluşturdu. Tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan olay sanki sonsuzluğa kadar sürmüştü. Işık giderek daha da parlak alevlerle yanıyordu. Sonra alevler yavaşça azaldı. Kamerlengo gitmişti. Parmaklıkların arkasına mı düşmüştü, yoksa buhar olup uçmuş muydu, bilmek imkansızdı. Geriye kalan tek şey, Vatikan şehrinden gökyüzüne doğru dönerek yükselen duman bulutuydu.